Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programımıza başlamadan evvel her hafta olduğu gibi bu haftada radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve hürmetlerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, sizlere daha önce 16. asırda Alman İmparatorluğu'nun İstanbul nezdindeki elçisi Busbeck'in hatıralarını takdim etmeye çalışmıştık. Busbeck, Kanuni Sultan Süleyman devrinde Türkiye'de 5 sene kalmış ve gerek siyasi gerek sosyal hadiselere dair çok enteresan müşahedelerde bulunmuş. Kültürlü bir insan olduğu için bu müşahedelerini çok açık ve anlaşılır bir dille anlatmış. Gerçekten bu asra ışık tutan bu kıymetli hatıraları sizlere daha önce takdim etmeye başlamıştık. Şimdi bu programda bu hatıraların bir başka kısmına geçiyoruz. Bu kısımda Busbeck, İran seferine giden Osmanlı ordusu hakkındaki müşahedelerini anlatıyor. Ve kendi ordularıyla mukayeseler yapıyor. Mesela diyor ki, karargahta çirkin görünüşlü yahut fena kokulu herhangi bir şeye rastlamadım. Böyle şeyleri ya çok uzağa götürüp döküyorlar yahut da derin bir çukur kazıp gömüyorlar. Yakılacak şeyleri yakıyorlar. İçki, kumar, aşırı eğlence düşkünlüğüne hiçbir yerde rastlamazsınız. Zira Türkler kağıt oyunlarını, zar oyunlarını bilmezler. Halbuki bizim askerlerimizde bunlar ne kadar yaygındır diyor Busbeck. Bir defasında bir askerin boğuk bir sesle hüzün dolu bir şarkı mırıldandığını, arkadaşlarının da iniltiye benzer seslerle ona refakat ettiklerini gördüm. Bir askerin Macaristan hududunda, Tuna'nın yeşil kıyılarında hayata veda ederken söylediği sözleri terennüm eden içli bir türküydü bu. Asker, suları memleketine doğru akan nehre, milleti ve dini uğruna mert bir şekilde can verdiğini, dost ve akrabalarına haber vermesi için yalvarıyordu. Yanındakiler onun ruhunun selamete ulaştığını bağırarak söylediler. Zira Türkler harp meydanında ölenlerin cennete gittiklerine, meleklerin onların ruhlarını selamete ermesi için her an Allah'a dua ettiklerine inanırlar. Evet sevgili dinleyiciler, askerlerin serhat boylarında, uzak cephelerde, analarından, ailelerinden, vatanlarından uzakta bu hasreti dindirecek, yapacak tek şeyleri var. Memleket havaları mırıldanmak. Bu asker de böyle yapmış, Busbeck de buna şahit olmuş. Karargâhtaki askerlerin yedikleri etin ne türlü olduğunu görmek istedim diyor Busbeck. Hayvan kesim yerine gittiğimde derileri yüzülüp çengelleri asılmış sadece 4-5 tane koyun gördüm. Sayıları aşağı yukarı 4-5 bini bulan askerlerin hayvan kesim yeriydi burası. Nasıl olup da bu kadar az etle idare ettiklerini sordum. Cevap olarak etin gayet az yendiğini, çoğunlukla yiyeceklerin İstanbul'dan getirildiğini söylediler. Bu yiyeceklerin ne gibi şeyler olduğunu sordum. Tahta bir çanak içinde bir şeyler yiyen bir askeri gösterdiler. Yediği şeyin soğan, sarımsak, şalgam, havuç ve hıyardan ibaret bir salata olduğunu gördüm. Üzerine de tuz ve sirke ekilmişti. Yemeğin lezzeti herhalde daha çok açlıktan ileri geliyordu. Asker öyle bir iştahla yiyordu ki sülün veya keklik yeseydi ancak bu kadar olurdu. İçki olarak da yalnız su içiyorlar. Bütün canlı varlıkların içtiği ortak içki olan su. Hem keselerine hem sıhhatlerine uygun geliyor bu basit ve sade yemekler diyor. Arkasından orucu anlatıyor Buzpek. O günler bizim perhizimize tekabül eden oruç ayıydı diyor ve oruçla alakalı müşahedelerini, edindiği intibaları burada anlatıyor. Tabii Buzpek bu hatıraları daha ziyade kendi memleketindekiler okusun diye yazdığı için elbette ki Türklerin dini ve adetleri hakkında bizim çok yakından bildiğimiz şeyleri o daha uzun, daha teferruatlı anlatma ihtiyacı duyuyor. Türklerde diyor Buzpek, askeri disiplin ve geleneklere bağlılık çok kuvvetlidir. Hiçbir suç cezasız bırakılmaz. Ordudan ayırma, başka bir alaya sürgün edilmeden tutun da rütbe ve memuriyetin geri alınması, malların müsaadesi, dayak ve hatta idama kadar çeşitli cezalar verilir. Türklerin cezaya dayanıklılığı şaşılacak şeydir diyor. Umumiyetle dayak cezası verilir ve bu dayak cezasına rağmen dayak yiyenler bu cezayı veren subayın elini öper, ona teşekkür ederler. Romalıların kalkanlarını mukaddes saydıkları gibi Türkler de dayak cennetten çıkmadır derler. Böyle de intibaları olmuş. Demek ki koca bir ordunun disiplin altında tutulması hayli zor. Bunun nasıl olduğu konusunda da Buzpek tetkikatta bulunmuş ve bu disiplinin hiçbir suçun cezasız kalmadığı şeklinde tatbik edildiğini görmüş. Evet, ordugahta bir bayramlaşma oluyor. Buzpek bu bayramlaşmada hazır bulunuyor. Türklerin karargahtaki bayram merasimini görmek için bayramdan evvel İstanbul'a dönmedim. Bu merasim Sultan Süleyman'ın çadırının önündeki açık ve geniş sahada yapılacaktı. Böyle bir merasimi bir daha görmek belki kısmet olmaz diye düşündüm. Adamlarıma para vaat edip kendime bir yer temin ettim. Orada bir Türk neferinin yerinde durup merasimi seyredecektim. Tam padişahın çadırının karşısında ve orayı görebilecek bir yerde. Güneş henüz doğmadan gidip yerimi aldım. Başları sarıklı büyük bir kalabalığın derin bir sessizlik içinde dini merasimi idare eden adamı dinlediklerini gördüm. Açık sahada bir duvar gibi görünen saflar halinde dizilmişlerdi. En itibarlı kimseler sultanın bulunduğu yere yakın duruyorlardı. Bütün ordu aynı üniformayı giyinmişti. Bembeyaz serpuşlar, rengarenk elbiseler pek hoş görünüyordu göze. Hiç kımıldamadan sanki toprağa çakılmışlar, kök salmışlar gibi duruyorlardı. Ne bir aksırık, ne bir öksürük, ne bir söz, ne de sağa sola bakınma. Sadece imamın peygamberlerin adını söyleyişinde hep birden başlarını dizlerine doğru eğiyorlar. Allah'ın ismi geçince daha da çok eğilerek neredeyse toprağa öpüyorlardı. Türkler dini merasimlerinde çok hürmetli ve dikkatli bir tavır takınırlar. Çünkü kafaları başka bir şeyle meşgul olursa yaptıkları duanın tesiri olmayacağı inancındadırlar. Diyorlar ki bir paşanın karşısında nasıl hürmetli bir vaziyet alıyorsanız, insanın yaratıcısı olan Yüce Allah'ın huzurunda da öyle hürmetkar bir tavır almanızdan tabii daha ne olabilir? Evet, böyle diyor Buzpek. Dua biter bitmez saflar dağıldı, karmakarışık oldu. Her yer insanla doluverdi. Daha sonra tantanalı bir merasimle sultana yemekler getirildi. Askerlerin büyük bir neşe ve iştiha ile yemek yiyişlerini görmeliydiniz. Bayram eğlenceleri arasında bu onların eski adetlerinin bir gereğiydi. Bütün bunları seyrettikten sonra memnun bir halde tekrar İstanbul'a döndüm diyor Buzpek. Bizler Busbek, Türkiye'yi böyle gördüm adıyla neşretmiş olduğu hatıralarının 4. mektubunda Cerbe seferinden bahsediyor. 1562 yılında yazılmış bir mektup bu. Malum daha önce de söylemiştik, Busbek'in hatıraları bir dostuna yazılmış, intiba veren mektuplar halindedir. Her bir mektup bir konuyu alıp etraflıca anlatmaktadır. Cerbe, Akdeniz'de bir ada. Libya'nın, Tunus'un karşısında bir ada. Burası Hristiyanlar tarafından zapt edilmiş, kale tahkim edilmiş, içine muhafız kuvvetler yerleştirilmişti. Bu da büyük ve zengin bir imparatorluğun sahibi sıfatıyla Süleyman'ın gururuna dokundu ve bu tecavüze karşı kayıtsız kalamayacağını düşündü, diyor Busbek. Kendisine aynı dinden oldukları için gayet sıkı bağlarla bağlı bir milletin yardımına koşmaya karar verdi. Piyale Paşa komandasında seçme kuvvetlerden müteşekkil bir donanma gönderdi. Türkler mesafenin uzaklığı ve karşılarındaki düşmanın şöhretini düşünerek endişe ettiler. Tabii İspanyollar var karşıda, onlar güçlü, bilhassa donanmada güçlü. Askerlerin pek çoğu böyle pek kazanma ümidi olmayan bir savaşa yollandıklarını düşündüler. Belki de tekrar İstanbul'a dönüşün kısmet olamayacağını düşündüler. Denize açılmadan önce vasiyetlerini yaptılar. Bütün şehir büyük bir heyecan içindeydi. Herkes de seferin neticesi hakkında şüphe ve korku vardı. Ama Türk donanması rüzgarın da yardımıyla bizim kuvvetlerimizin, diyor Busbek, bizim kuvvetlerimizin üzerine ansızın saldırınca bu hiç beklenmedik baskın öyle bir karışıklık meydana getirdi ki bizimkiler ne hücum edecek cesareti kendilerinde bulabildiler ne de ricat için gereken metaneti. Kaçıp kurtulabilen birkaç kadırga dışında bütün gemiler Türkler tarafından batırıldı. Askeri kumandan Medine dukasıyla donanma amiri Andrea Doria iç sara sığındılar. Oradan da gece karanlığında küçük bir sandalla Türk gemilerinin arasına sıyrılarak Sicilya kıyılarına can attılar. Piyale Paşa bu zaferi müjdelemek için İstanbul'a bir gemi gönderdi. Bu gemi arkasında denize daldırılmış bir sancak sürüklüyordu. Söylediklerine bakılırsa sancakta donanmanın haç, çarmıh şeklindeki arması varmış. Gemi limana girince Hristiyan donanmasının mağlubiyeti haberi şehirde çarçabuk yayıldı. Türkler sevinç içinde birbirlerini tebrik etmeye başladılar. Kapımın önünde toplanarak adamlarıma alaylı alaylı İspanya'nın filosunda kardeşleri ya da akrabaları, tanıdıkları bulunup bulunmadığını soruyorlardı. Eğer varsa onları yakında İstanbul'da görebilirsiniz, diyordu. Türkler hiç durmadan donanmalarının üstünlüğünü ve bizim korkaklığımızı anlatıyorlardı. Evet, İspanya'da yenildikten sonra, diyor Busbek, onları durduracak hangi kuvvet kalmıştı karşılarında? Allah'ın takdiri böyleymiş. Bunu kimse değiştiremez. Onun için felakete katlanmak gerekir, diyor Busbek. Evet, donanma mağlubiyete uğramıştı ama İspanyollar kaleyi müdafaa ediyorlardı. Busbek diyor ki umarız kaleyi mukavemet eder tutarlar da bu donanmanın utancı hiç değilse bununla telafi edilir, diyor. Fakat tabii içerideki muhafız kuvvetlerin kumandanı meşhur asker Don Alvaro de Sande fazla dayanamayacağını anlayınca bir huruş hareketi yapıyor. Ve ufak bir gemiyi zapt ederek Sicilya'ya kaçmak istiyor. Kurtulsa kalenin kaybedilmesinin vebali kendisinde aranmaz. Bu hareketi kaleyi Türklerin ele geçirmesiyle neticelendi. Çünkü askerler artık kapıları kapalı tutmanın faydasızlığını gördüler. Komutanları kaçtıktan sonra kapıları arkasına kadar açtılar. Yerine bırakılan komutan Don Juan de Castella korunmasından sorumlu olduğu burcu terk etmeyi kabul etmedi. Ve yaralanıp esir düşünceye kadar kardeşleriyle beraber Türklere karşı koydu. İspanyollar iç kaleyi, yani Cerbe'nin iç kalesini 3 aydan fazla bir müddette fedakarca savunmuşlardı. Halbuki kalede daha fazla dayanmak için zaruri erzak ve içecek su yoktu. Bir yardım ümidi de yoktu. Hele bu sıcak memlekette susuzluk kadar dayanılmaz bir mahrumiyet olamazdı. Mevcut tek bir sarnıç oldukça büyük ve ağzına kadar suyla dolu olmasına rağmen bu kadar kalabalık askere yetmezdi. Herkese ancak ölmeyecek kadar su veriliyordu. Bazıları da bu suyu imbikten geçirilmiş deniz suyu ilave etmek suretiyle çoğaltabiliyorlardı. Usta bir kimyager bunun usulünü onlara öğretmişti. Ancak pek az kimse bunu gerçekleştirme imkanına sahipti. Osmanlılar'da sevgili dinleyiciler, suyun kıt olduğu yerlerde, bilhassa son zamanlarda Cidde'de mesela vardı, Bahreyn'de vardı, deniz suyundan damıtmayla su elde etme imkanını bulmuşlardı Türkler. Ve Arabistan'ın su ihtiyacı bu şekilde karşılanıyordu. Bu düzeneyi İngilizler Arabistan'ı işgal ettikten sonra gördüler ve hayret ettiler. Kendileri yıllar sonra bu deniz suyundan su elde etme imkanını buldular. Türkler ta o zaman da bunu biliyorlar ve tatbik ediyorlardı. Evet, Cerbe Kalesi'de düştükten sonra esirler Türk donanmasıyla beraber İstanbul'a döndü. Buzbek diyor ki donanmanın gelişi bizler için ne kadar acıklı bir manzaraysa Türkler için de o derece sevinç ve heyecan verici oldu. Donanmanın zaferle dönüşü sevgili dinleyiciler Osmanlı Devleti'nde çok büyük bir merasimdi. Padişah bu donanmayı bugün sepetçiler kasrı olarak bilinen Topkapı Sarayı'nın sahilindeki kasırda beklerdi. Buzbek diyor ki sabah vakti büyük karşılayıcı kalabalığının gözleri önünde pek tantanalı bir şekilde limana girmek üzere donanma o gece İstanbul'un dışında demirlemişti. Padişah sarayın bahçesindeki liman girişine bakan sütunlu mevkide yerini almıştı. Donanmayı ve teşhir edilen esir subayları yakından görmek istiyordu. Amiral gemisinin kıçında Don Alvaro de Sande, Napoli ve Sicilya donanmalarının amiralleri hep halka teşhir edilmişti. Zapt olan gemilerin kürekleri ve küpeşleri alınıp da basit birer tekne haline sokuldukları için Türk gemilerinin yanında küçük ve adi şeyler gibi görünüyordu. Bu merasim esnasında padişahın her zaman olduğundan daha farklı bir gurur, daha fazla bir neşeye sahip olmadığını onu yakından görenler söylüyorlar. Ben de iki gün sonra cuma namazı için sarayından çıktığı zaman görmüştüm. Yüzünde her zamanki huşunet ve hüzün ifadesi vardı. Sanki kazanılan zaferin kendisiyle alakası yokmuş, hadise her zaman beklenen basit bir şeymiş gibi heyecansızdı. Talihin cilvesini olduğu gibi kabul etmeye bu ihtiyar adamın kalbi öylesine alışmıştı ki, halkın alkışlarını sanki hissiz bir şekilde kabul ediyordu. Evet, tevekkül ve kanaat eski Türklerin damarlarına işlemiş, kanlarına işlemiş bir hususiyetti. sevgili dinleyiciler. 16. asırda Almanya'nın İstanbul nezdindeki büyükelçisi Busbeck'in hatıralarına devam ediyoruz. Cerbe zaferinden çok etkilenmişe benziyor Busbeck. Bu mağlubiyet üzerine Türklerin bizle yapacakları sulh şartlarında uzlaşmaz bir duruma girmelerinden endişe ediyordum diyor. Malum Busbeck zamanında Alman ordusu Transilvanya'ya saldırdı. Transilvanya eski ismiyle Erdel. Bugün Sırbistan, Macaristan, Romanya arasında çoğunluğunu Macarların teşkil ettiği, halkın yaşadığı bir bölge Transilvanya. Eskiden buna Erdel deniyordu. Ayrı bir devletti. Türklerin elindeydi. Almanlar buraya saldırıyorlar. Sulh anlaşmasının hilafına. Türkler de buna mukavemet ediyorlar. Fakat biraz fazlaca mukavemet ediyorlar. Yani saldırıyı def ettikleri gibi bir miktar da Alman topraklarına giriyorlar. Bunun üzerine Alman imparatoru vay siz anlaşmaya nasıl aykırı davranırsınız diye Busbeck'i gönderiyor. Halbuki anlaşmayı bozup da Erdel'e saldıran onlar. Osmanlı hükümeti onun için bunu ciddiye almıyor. Busbeck ha bugün ha yarın, ha bugün ha yarın sulh yaparız ümidiyle Türkiye topraklarında kalıyor 5-6 sene. Fakat işte bu topraklarda kalması hatıralarını bize kazandırıyor. Bunu ima ediyor. Bu arada adamlarından birisi vebaya yakalanıp ölüyor. Diğerleri dehşete düşüyor. Hastalığın bulaşacağından korkuyorlar. Fakat diyor ben şimdi bundan daha büyük bir derdi, başımıza gelen bir beladan bahsedeceğim diyor Busbeck. Padişah gittikçe daha dindarlaştı. Daha fazla ibadete düştü. Ve zaten diyor kendisi diyor müzik dinlemezdi diyor. Kıymetli eşyalar kullanmazdı. Hatta mesela altın gümüş tabaklarda yemek yemezdi. Toprak kaplarda yemek yerdi. Efendim yine etrafındakilerin telkiniyle İstanbul'da şarap içilmesini yasakladı. Şimdi diyeceksiniz ki zaten şarap yasak değil mi? Şarap Müslümanlara yasaktır sevgili dinleyiciler. Fakat Müslüman olmayanlar şarap alıp satmakta ve içmekte serbesttiler. Osmanlı ülkesinde, bütün İslam ülkelerinde böyledir. Fakat Kanuni Sultan Süleyman'ın getirdiği yasak şu. Şehrin içinde Hristiyanların aleni şarap alıp satmaları yasaklanıyor. Neden? Müslümanların da bu şeye girebileceği korkusuyla. Ve padişah bir ferman neşrediyor. İstanbul içinde şarap içmek, imal etmek, ithal etmek yasak. Tabii Hristiyanlara yasak. Zaten Müslümanlara yasaktı. Hristiyanlar şehir dışında içecekler, sur dışında içecekler. Şimdi biz diyor zaten vatanımıza hasretiz. Barış görüşmeleri akim kalmış. Sade su içmeye de alışık değiliz. Çok sıkıntıya düştük. Bir de yiyip içme tarzımızı mı değiştirecektik? Hastalanmadık bu şeyde diyor. Ne yapsak ne etsek? Gidip vezirlere durumu anlattım. Vezirler bana suyla yetinin. Komşular eğer size şarap getirdiğini görürlerse iyi netice vermez. Onlara yasak olan bir içkinin size serbest olması, kokusunun bütün şehre yayılmasına izin verilemez. Onun için siz artık şimdiye kadar olan yeme içme tarzınızı değiştirin. Bize akıl verdi diyor. Biz de ne yapsak ne etsek bir gece gizlice efendim şarap getirmeye karar verdik. Gizlice sessiz sedasız arabalarla atlarla elçilik değil de elçilik rezidansına şarap getirdik. Bundan kurtardık diyor. Fakat şehir halkından Rumlar bu yasaktan çok tedirgindiler ve padişaha karşı bir kurnazlık yapalım da yasağı kaldırmaya temin edelim dediler. Onun bağlar arasından geçeceğini haber alınca asmak çubuklarını söktüler, yolun ortasına arabalara koydular. Sultan bu manzarayı görünce hayret etti. İşlerinden birini çağırdı, ne yaptıklarını sordu. Bunun üzerine adam kendi emri gereğince asma çubuklarını söktüklerini söyledi. Zira onlar artık odun yapmaktan başka bir işe yaramayacaklardı. Padişah dedi ki benim emrimi yanlış anlamışsınız. Ben size şarap, şehir içinde şarap içmeyi ve şarap satmayı yasakladım. Halbuki Allah'ın bize ihsan ettiği taze üzümü yemenizde hiçbir mani yoktur. İstediğinizi yapabilirsiniz. Elmadan da şarap yapılıyor diye elma ağaçlarını söküp atmak mı lazım dedi. Bunun üzerine Rumların bu kurnazlığı para etmedi diyor. Evet, şimdi sevgili dinleyiciler dedik ya şarap içmek ve alıp satmak İslam devletlerinde gayrimüslim azınlıkları için tanınmış bir imtiyazdı. Ancak kamu düzenini korumak maksadıyla bazen hükümetler bir yasak getirmişlerdi. İşte bunun gibi. Ve Müslüman şehirlerinin içinde şarap imal edilmesi, içilmesi, satılması yasaklanmıştır. Gayrimüslimler şehir dışlarında, sur dışlarında kendilerine tahsis edilen yerlerde şarap imal edip içebilirler ve satabilirler. Hatta Osmanlı tarihinde mesela Sultan II. Selim'in bu yasağı kaldırdığı söylenir. Bundan dolayı bazıları derler ki Sultan II. Selim babası gibi sofu değildi. İçki yasağını kaldırmıştır. Bundan dolayı kendisi de içkiyi çok seviyordu. Efendim bu yasağı bu şekilde anlamamak lazım. Gayrimüslimler için getirilmiş bir yasaktır bu. Devlet başkanının böyle bir yetkisi vardır halifenin. Sultan II. Selim bu yetkiden vazgeçmiştir ve Hristiyan azınlığın şehir içinde içki yapmalarına, içmelerine ve satmalarına izin vermiştir. İçki yasağını kaldırdı diye Müslümanlara olan içki yasağını kaldırmış değil. Müslümanlara olan içki yasağı dini bir yasaktır. Bu yasağı hiç kimse kaldıramaz. Onun için tarihi hadiseleri yorumlarken işin dört bir yanını iyice tetkik etmek, biraz İslam hukuku, Osmanlı hukuku bilmek lazım. Yoksa rastgele kaynakları, tarih kaynaklarını okuyarak ha şöyleymiş deyip hükümlere varmak yerinde değil. Avrupa tarihçileri sosyolojiden, psikolojiden, antropolojiden, etnolojiden, hukuk tarihinden hep haberdar olan kimselerdi. Maalesef bizde böyle tarihçi çok az yetişiyor. Vardıkları sonuçlar da hep yanlış oluyor. İnsanlar da bu konuda yanlış bilgilendiriliyor.
Yeah.
Evet sevgili dinleyiciler, 16. asırda Almanya'nın İstanbul nezdindeki elçisi Busbek, adamlarından birisi vebaya yakalanıp ölünce korkuyor, kendisi vebadan ölürüm diye ve İstanbul'u terk etmek istiyor. Rüstem Paşa o zaman sadrazam haber veriyor. Buradan ayrılmak istediğini malum, henüz Almanya ile Türkiye sulh halinde olmadığı için Busbek burada yarı mahpus gibi belli bir yerde ikamete tabi tutulmuş. Rüstem durumu padişaha arz edeceğini söylüyor. Ertesi gün de haber geliyor. Ne yapmak istiyorsun? Kaçmak mı? Bu hastalık Allah tarafından gösterilmiştir, gönderilmiştir. Allah'ın takdirine karşı gelinemez. Sevgili dinleyiciler, Hazreti Peygamber'in sözü üzerine kurulmuş bir müessesedir bu, karantina müessesesi. Salgın hastalık olan yere girilmez, salgın hastalık olan yerden kaçılmaz. Eğer salgın hastalık olan yere girilirse dışarıdan buna mukavemet olmayan kimseler bu hastalığa yakalanabilir. Buradan kaçılırsa hem buradaki mikroplar dışarıya götürülmüş olur, hem de hastalara bakacak kimse kalmaz, helak olurlar. Allah'ın takdir ettiği kimseler ölür, eceli gelmeyen kimseler ölmez. Böyle bir inanç vardır. Bu karantina usulünün esasıdır. İzin vermiyorlar tabii. Fakat Rüstem Paşa'dan sonra vefat ediyor. Yerine Dalmatçı asıllı Ali Paşa geçiyor sadrazam olarak. Busbek bu Ali Paşa'yı çok methediyor. Son derece kibar, iyi niyetli, medeni bir insandı diyor. Tekrar ona müracaat ediyor. O da usulü veçiyle padişaha arz ediyor. Ve Büyükada'da oturmaya izin veriliyor. Büyükada'ya gidiyor. Sandalla 4 saatte gidilir diyor Busbek. İçinde 2 tane köy var. Diğer adalarda 1 tane köy var. Hatta bazılarında o bile yok ama burada 2 köy var diyor. Adada 3 ay kaldım. Çok memnun kaldım bu ikametimden. Kalabalıktan, gürültüden uzak, dinlendirici bir yerde orası. Pek az Rum buranın halkını teşkil ediyordu. Zaten sevgili dinleyiciler, adalarda eskiden fazla oturan kimse yoktu. Birkaç balıkçı aile yaşardı. Adaların böyle şenlenmesi 1820'li yıllarda Yunan isyanı çıkınca İstanbul Rumları, eyvah Türkler bu isyandan dolayı bizi telef ederler diye korktular. Nasıl hani Kıbrıs hadiseleri sırasında Rumlara saldırdıysa İstanbullular, adalara kaçtılar ve adalar ondan sonra şenlenmeye başladı. Türkler ise daha da sonra göçtüler. Eskiden adaların çoğu boştu. O zamanlarda çok az Rum vardı. Onlarla görüşüyor Busbek. Yanında devamlı surette benim hareketlerimi takip eden, kontrol eden bir Türk de yoktu. Onun için rahattım. Türk hizmetçiler benim neyle uğraştığımı umursamıyorlardı bile. Adada dilediğim gibi gezip dolaşmakta, sandala binmekte serbestim. Burada lavanta çiçeği, dikenli mersin gibi pek çeşitli bitkiler mevcut. Denizde balıklarla dolu. Rum balıkçılarla ahbap oldum. Onların yardımıyla bazen sığ, berrak sularda zıpkınla yengeç, istakoz avlıyordum. Sandala alıyordum. Bu balıkçılardan sandal kiralamak mümkündü. Gayet hoş gezintilere ve spora elverişli yerlere gidiyorduk. Bazen de olta ve ağla balık avlıyordum. Fakat en eğlencelisi, en verimlisi ığırıpla balık avıydı. Balıkçılar balığın bol olduğunu tahmin ettikleri bir yer bulunca o sahanın etrafını ağlarla çeviriyordum. Ağ iki yanından sahile doğru çekilirken balıkçılar da açık kalan kısımlardan balıkları ürküterek onların ağdan dışarı kaçmalarına mani oluyorlardı. Bu şekilde ağın iki yanından iplerle kıyıya çekildiği zaman balıklar ağın dip tarafında dar bir torba içinde toplanıyorlardı. Bu durumda büyük bir telaşa kapılmakla beraber kurtulabilmek için içgüdülerinin verdiği bir takım hünerlere başvuruyorlardı. Bir kısmı ağa karşı hücum ederek kurtulmaya çalışıyorlar, bazıları kuma gömülüyorlar, bir kısmı da ağın iplerini kemirmeye çalışıyorlardı. Gayet kuvvetli dişleri olan balıklar bunu becerirdi. Bir balık geçecek büyüklükte bir delik açılınca bütün sürü oraya hücum eder, ağda tek bir balık bile kalmazdı. Bu ihtimal beni korkutuyordu ve sandalda elimde sopa ağı kemirmeye kalkan balıklara vuruyordum. Bütün gayretime rağmen pek az sayıda balığın kaçmasına mani olabildim. Bir balık bile tehlike karşısında kurnaz davranabiliyor. Bununla beraber başka cinsten o kadar çok balık yakaladık ki bu kadar çeşitli balığı bir arada görmek benim için büyük bir zevk oluyordu. Bunların isimlerini, hususiyetlerini öğrenmek beni memnun kılıyordu. Bütün gündüz avlandıktan sonra akşam olunca sandalım bu deniz hayvanlarından ibaret ganimetlerle yüklü olarak sahile dönüyordum. Ertesi gün Ali Paşa ve Kahyası kendilerini hediye ettiğim bu balıklardan dolayı bana memnuniyetlerini ifade ettiler. Hava bozuk olup da denize açılamadığım zamanlar diyor Busbek, kırlarda benim için ilgi çekici olan bitkileri arayarak veya adanın etrafında yürüyüş yapmakla vakit geçiriyordum. Ara sıra İstanbul'dan, Beyoğlu'ndan bazı dostlar beni ziyarete geliyorlardı. Şehirde veba salgınının devam ettiğini ancak azaldığını öğrendim. Türklerin inancına göre her insanın ne zaman ve ne surette öleceği alnına yazılmıştır. Bu alın yazısıdır. Ölmek mukadder ise bundan kurtulmaya çalışmak beyhude gayrettir. Mukadder değilse ölümden korkmak deliliktir. Onun için onlar salgın hastalığa yakalanmış kimselere hizmet etmekte bir tedirginlik duymazlar. Çünkü eğer onlara hizmet etmezlerse onlar helak olurlar diye düşünürler. Evet, Busbek adada Metropolit Metrufan'la tanışma imkanı bulmuş. Onlarla ahbaplık etmiş. Burada kaldığı süre dolduktan sonra tekrar İstanbul'a geliyor Ali Paşa'nın yardımıyla ve sulh anlaşması akdediliyor. Sulh anlaşması imzalanıyor. Ancak daha hükümdarın yani Alman hükümdarının tasdiki bekleniyor o zaman. Bu sebeple ben buradan ayrılmak için izin istedim, verildi. Fakat İstanbul'dan dostça ayrılan sefirler için divanda ziyafet vermek paşaların adetiydi. Fakat ben bu şereften mahrum kaldım. Çünkü sulh henüz kat'iyet kesbetmemişti. Hükümdarından cevap bekliyordum. Ondan dolayı bunu yapamadım. İşte birkaç at aldım, birkaç hediyelik eşya aldım. Dostlarımla vedalaştım ve Alman İmparatorluğu sarayına döndüm. İntibalarımı ona anlattım. Padişah hakkında ve Türklerin müesseseleri hakkında gördüklerimi söyledim. Bir müddet sonra zaten Kanuni Sultan Süleyman da vefat etti. Padişahın üç büyük arzusu vardı. Önce adına inşa ettirdiği camiyi tamamlamak. Bu inşaat muhakkak ki pek heybetli bir şey olacaktı ve oldu. İkinci arzusu, eski su kemerlerini tamir etmek suretiyle İstanbul'un su ihtiyacını gidermek. Bu da oldu. Üçüncüsü ve son arzusu, Viyana'yı almak. İlk iki isteği malum yerine geldi. Ama üçüncü arzusu bir neticeye ulaşamadı. Evet, sevgili dinleyiciler, Busbek'in 5 senelik Türkiye ikameti neticesinde kaleme aldığı hatıraları bu kadar. Haftaya inşallah maziye şahitlik etmiş başka bir kişinin hatıralarını takdim edeceğiz. O zamana kadar hepiniz hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
Hatıralar.